hem güneşe çok benzer, hem güneşe deli gibi sevdalıdır. Her gün ümitle ve hasretle bekler güneşin doğmasını. Her yeni günü, işte o gün, bugün diye heyecanla kucaklar, bağrına basar. Bu umudun sahibi, güne bakan çiçeği. Biz de güne bakan gibi her yeni günü sevgiyle, umutla, heyecanla karşılayalım. Yılmadan, usanmadan hayata sımsıkı sarılalım istiyoruz. Biz kim miyiz? Bizler Şule Özçakır, Nilgün Yıldırım, Recep Özden ve mikrofonda ben Mustafa Çamlıca, sevgi ve umuda kapı aralamak isteyen küçük bir aileyiz. Siz sevgili dinleyicilerimizle büyümek, kocaman bir aile olmak ve yüzümüzü her daim güneşe dönmek istiyoruz. Tıpkı güne bakanlar gibi. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında dünyanın dört bir tarafına yüzünü sevgiyle ve umutla dönen Güne Bakan'a hoş geldiniz sevgili dinleyicilerimiz. Bize bu yolculukta eşlik etmek isteyen siz sevgili dinleyicilerimize ve tüm dünyaya selam gönderiyor ve programa sizler için seçtiğimiz bir müzikle başlıyoruz.
Canım zaten burnumda, param yokmuş, yoktu zaten kimin umrunda. Bir sabah uykusuna, bir sana dayanamam. Hasrete değil ama, yokluğa katlanamam. Bir sabah uykusuna, sana dayanamam. Hasrete değil ama, yokluğa katlanamam. Sabah olmasa, olmasa hain. Hiç yataktan çıkmasak, üstümüze doğmasa, doğmasa zalim. Bugün erken kalkmışım, canım zaten burnumda. Param yokmuş, yoktu zaten kimin umrunda. Bir sabah uykusuna, bir sana değil ama, yokluğa katlanamam. Bir sabah uykusuna, bir sana dayanamam. Hasrete değil ama, yokluğa katlanamam. Bir sabah dayanamam, hasrete değil ama.
sağlıcakla.
Sevgili dinleyicilerimiz, Güne Bakan Sağlıcakla köşemizde devam ediyor. Hemen bir hatırlatmada bulunalım. Bizi Türkiye'nin Sesi Radyosu.com ve TRTMemleketimFM.com adreslerimizden dinleyebiliyorsunuz. Ve mesajlarınızı da sosyal medya hesaplarımızdan bizlere iletebilirsiniz. Efendim, sizler için çok güzel köşeler hazırladık. Bugün de Sağlıcakla köşemiz var. Sağlıcakla köşemizde Hacettepe Üniversitesi Farmakognozi Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Funda Yalçın şu anda telefon hattımızda. Funda Hocam merhaba, yayınımıza hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk Mustafa Bey.
Nasılsınız, iyi misiniz?
Çok teşekkür ediyorum, sağ olun.
Yeni bir programa başladık, Güne Bakan ve inşallah bundan sonra Sağlıcakla köşemizde sizlerle birlikte olacağız. Sağlıcakla ismini nasıl buldunuz?
İnşallah diyorum ve Sağlıcakla ismi bence çok güzel, çok uygun olmuş. Umarım hep sağlıcakla kalırız.
Evet, inşallah hep birlikte sağlıcakla kalalım. Zor günlerden geçiyoruz. Şu koronavirüs belasını atlatmak için toplum olarak mücadele ediyoruz. İnşallah hep birlikte sağlığımıza kavuşuruz.
İnşallah.
Evet, sizlerle bu programda sağlıklı yaşamı konuşacağız genel itibariyle. Ortalama insan ömrü 60-65. Bir insan ömrü boyunca sağlıklı yaşamak ister. Hiçbir hastalığa yakalanmamak ister. Mücadelemiz bunun için huzur, huzurlu yaşam.
Evet.
Bu alanda da bitkilerin ayrı bir önemi var. İlaçların bir kısmı da bitkilerle yapılıyor. Bitkilere temas edeceğiz sizinle.
Evet.
Genel olarak şuradan başlayalım isterseniz. Bitkilerle tedavi esaslarını anlatır mısınız bizlere?
Tabii şimdi programımızın ismi de Sağlıcakla Kalın. Sağlıklı kalmak için bir kere işin en başında doğru ve dengeli beslenme var. Hani bunu unutmamamız lazım. Doğru ve dengeli bir şekilde besleneceğiz. Aktif yaşayacağız. Elimizden geldiği kadar açık havada egzersiz yapacağız ve stresten mümkün olduğu kadar.
Ah hocam, stres en önemli problem.
Evet, kesinlikle hepimizin başında.
Evet.
Hem fiziksel stresten hem de aslında bu psikolojik stresten elimizden geldiği kadar korunacağız. Ve tabii ki düzenli doktor kontrollerimizi yapacağız. Kullanmamız gereken ilaçlarımızı olacağız, aşılarımızı olacağız. Ama bunlardan sonra bitkilerden de destek alabiliriz.
Hı hı.
Şimdi...
Evet, buyurun.
Bitkiler ilaç olarak kullanılabilirler derken aslında tabii ki şu anda günümüzde kullandığımız ilaçların birçoğunun da kökeni bitkilere dayanıyor.
Değil
hani
mi?
Bitkilerin, tabii. Hani mesela çok iyi bildiğiniz aspirin bile mesela söğüt ağacından elde edilen bir maddenin bir türevi
evet.
Şu anda.
Evet.
Veya morfin. Kinin hani çok bilinen aslında etkili bileşikler bunlar. Ama bunların bile kökenine bakacak olursak hep bitkisel. İlk başta aslında şöyle olmuş diyebiliriz. Hani bitkilerin kök, yaprak, çiçek, meyve gibi kısımları tedavi edici özelliklerini biraz deneme yanılmayla keşfetmiş insanlar. Bazen tesadüflerle keşfetmişler. Ama tabii sonra yıllar içinde bunların hepsi bilim süzgecinden geçirilmiş. Bazıları saf bileşikler haline dönüştürülerek işte morfin, kolşisin... örneklerinde olduğu gibi bazıları bu şekilde kullanılabilmiş ama bazıları ise bitkinin bazen olduğu gibi bazen belirli bir kısmı bazen çeşitli etkili bileşikleri içeren ekstreleri standartize ekstreleri halinde kullanılmış.
Hı hı. Kıymetli hocam, İbn Sina'nın Kanun Fit Tıp kitapları var. Benim elimde de mevcut o kitaplar. Zaman zaman bakıyorum. İçerisinde çok farklı bitkiler var. Ama isimleri Latince ve günümüzde o isimlerle bir tarama yaptığımda maalesef bulamıyorum. O kadar çok bitki var ki. Şu anda günümüzde bilakis Avrupa'da, üniversitelerde İbn Sina'nın kitaplarından da faydalanılıyor değil mi derslerde?
birçok kitaptan faydalanılıyor şu şekilde aslında. Çünkü fitoterapi tabii ki tıbbi bitkilerin ve bunlardan hazırlanan preparatların hekim ve eczacı işbirliği içinde ve onların denetimi altında kullanılmasıdır. Çeşitli hastalıklardan korunmada ve tedavide. Ama bitkisel ilaca geldiğimiz zaman bitkisel ilaçlar bazen işte bitkileri olduğu gibi bazen karışımları halinde içerebilirler. Hı hı. Ama hem Avrupa'da hem de aslında Türkiye'de bitkisel ilaçlar ruhsatlandırılırken iki özelliklerine göre ruhsatlandırılırlar, iki özelliğe göre değerlendirilirler. Bunlardan bir tanesi geleneksel kullanım. O yüzden ki çok değerli bu kitaplar. Hı-hı. Eğer bizim hem Türkiye'de bu şekilde hem Avrupa'da bir ürün, bir bitki, bir tıbbi bitki 30 yıl süre ile diğer ülkelerde, Avrupa dışında veya Türkiye dışındaki ülkelerde güvenilir bir şekilde kullanılıyor ise geleneksel kullanımı varsayılıyor. Geleneksel kullanım varsayıldığı zaman da ne oluyor? Bu sefer bir takım ilaç elde edilmesi aşamalarındaki bir takım deneylerden muaf olabiliyorlar. Bu kural net açık haliyle söyleyecek olursak kendi ülkemizde ve Avrupa'da 15 yıldır güvenli bir şekilde kullanılıyor ise bir endikasyon için, hangi endikasyon için kullanılıyorsa o geçerlidir. Hı hı. Yurt dışında ise Avrupa dışında işte diyelim Uzak Doğu'da 30 yıldır kullanıldığı kanıtlanıyorsa bu şekilde kaynak kitaplarında, o zaman geleneksel kullanımına göre bu ürün, işte bu bitki ruhsat alabilir denir. Onun dışındaki bütün aslında bitkisel ilaçlar kanıtlanmış etkiye dayalı olarak kullanılırlar. O zaman işte normal diğer ilaçların piyasaya çıkma aşamalarında olduğu gibi bütün işte preklinik deneyler, klinik deneyler, onların hepsinin mutlaka tamamlanmış olması gerekir.
Evet. Şimdi bir bitkinin ilaç olabilmesi için pek çok aşamalardan geçmesi gerekiyor, değil mi?
Tabii ki, tabii ki. Net.
Evet.
Birincisi zaten o söylediğim gibi geleneksel kullanımı var mı? Bunun değerlendirilmesi lazım. Ondan sonra eğer hani geleneksel bir kullanımdan bahsetmiyor isek, bu sefer de o etkiyi, hangi etki için o ilaç haline getirilecekse, o zaman o etkinin kanıtlanması gerekir. Hı-hı. Bunun için de önce in vitro çalışmalar yapılır. Yani canlı ortam dışında yapılan çalışmalar olur. Ondan sonra hayvan deneyleri yapılır. Hayvan deneylerinden sonra ise bu sefer klinik deneyler gelir. Çeşitli toksite çalışmalarının yapılması gerekir. Çünkü sistemik olarak kullanılan aslında bütün ilaçlarda kalite, etkinlik ve güvenliliğin sağlanıyor olması gerekmektedir. Bunların hepsi içinde ayrı ayrı çok farklı deneyler, çok farklı prosedürler gerekir ki hani biz de güven içinde o ürünleri kullanabilelim.
Evet, şimdi bir bitki ilaç haline getirildi. İşte şu şu faydaları var ama bunun yanında yan etkileri de olabilir, değil mi? Buna da
tabii
dikkat
ki
etmek gerek.
Tabii ki. Şunun unutulmaması gerekiyor. Şimdi toplumda yanlış yerleşmiş bir yargı var işte. Bu nasıl olsa doğal, bitkisel, içinde kimyasal yok. Kimyasal derken içinde katkı olmadığını varsayıyoruz. Ama o bitkinin o tıbbi özelliği gösterebilmesi için mutlaka ve mutlaka zaten o içindeki ürettiği kimyasallardan faydalanıyoruz biz. Birçok kimyasal maddeyi, birçok bileşiği aynı anda üretiyor o bitki. O sebeple zaten o etkileri görebiliyoruz.
Funda Hocam, şöyle bir mesele de var. Şimdi biz bu bitkileri sağlıklı bir yaşam için tüketmeye çalışıyoruz ya da hastalıklardan kurtulmak için. Şimdi zamanımızda zayıflama ürünleri çok fazla satılıyor. Biliyoruz, sosyal medyadan, hesaplardan, haberlerden de okuyoruz. Çok ölüm vakaları var. Kesinlikle. İşte zayıflama ilacı kullandı, hayatını kaybetti. Buna da çok dikkat etmek gerek değil mi? Piyasada çünkü doğal adı altında pek çok zararlı madde satılıyor.
Evet. Şimdi şunu unutmamak lazım. Bitkisel ilaçlarda aslında iki ana sebeple yan etkiler gözleniyor. Bazıları bitkisel ilacın kendisinden kaynaklı problemler oluyor. Bunlar aşırı doz olabilir, diğer ilaçlarla etkileşim olabilir. Bazen aslında tahmin edilebilen, öngörülebilen toksik özellikleri de vardır. Bazen de alerjik reaksiyonlar da gerçekleşebilir. Ama bunun dışında bu özellikle zayıflama ürünlerinde bunu çok görüyoruz. Tükettiğimiz fazla olan, suistimali çok olan ürünler grubu içindedir zayıflama ürünleri. Bazı dış faktörler nedeniyle hazırlama ve üretim hataları olabilir bunlar. Yanlış bitki kullanımı olabilir. Standartizasyon eksikliği olabilir. Kontaminasyon olabilir. İyi üretim uygulamaları yapılmamış olabilir. Bazen de katıştırma yapılabiliyor. Gerçekten daha işte yoğun etki gözlenmesi için o ürünlerden piyasaya diyelim ki 200 tane, 300 tane ürün çıktı. Onların içinden birkaç tanesine katıştırma yapılabiliyor. Hı hı. Reçeteli ilaçlarda bulunan maddelerin katılması gibi. Daha önce böyle örnekleri oldu. Bu sefer çok keskin, çok net etki gözlendiği için tabii tüketim artabiliyor. Ama bu arada işte çeşitli kişiler ciddi zarar görebiliyorlar kullandıkları ürünler sebebiyle.
Evet. Bu zayıflama çayları internette çok satılıyor. İşte aktarlarda var. Bunları temin ederken nelere dikkat etmek gerekiyor? Yani bu ürünün gerçekten sağlıklı olup olmadığını nasıl anlayabiliriz?
Şimdi birincisi doğru bitki olduğundan emin olmak gerekiyor. Şimdi siz biraz önce söylediniz ya, bu kitaplarda Latince ismi yazıyor. Aslında en doğru isim Latince isim. İlk başta oradan başlıyor. Birincisi o bitkinin botanik tanımlamasının doğru yapılmış olması gerekiyor. Yani alanında uzman olmayan kişiler, ben bu bitkinin fotoğrafını görmüştüm, zaten topluyorum. Benim işte anneannem de topluyordu bu bitkiyi. Ben bunu çok güzel ayırt ederim. Bunlar kesinlikle yanlış uygulamalar diye söyleyebilirim. En azından güvenilmez demem gerekiyor. Mutlaka toplandıktan sonra o bitkinin botanik tanımlamasının net bir şekilde yapılmış olması gerekiyor.
Evet.
Daha sonra uygun zamanda toplanması lazım. Bitki eğer o içindeki bileşikleri, içindeki o kimyasalları uygun miktarda taşımıyor ise o zaman zaten ya herhangi bir etki görmeyeceğiz veya farklı farklı reaksiyonlarla karşılaşabileceğiz. Bunların hepsine dikkat edilmesi lazım.
Evet.
Kontaminasyon olabiliyor. Mesela bazı familia bitkileri işte pirolizidin alkaloidleri diye bir takım maddeleri taşıyabiliyorlar. Söylenen şu, bir tane bitki, tek bir kök bitki, bir tarla bitkiyi kontamine etmeye yetiyor. Bu da ne yapıyor?
Kontamine derken biraz açabilir misiniz hocam bu terimi?
Bulaşıyor aslında. Kontaminasyon, bulaşma diye söyleyebiliriz. Hani farklı bir bitki, biz o arada toplanıp kurutulan diğer bitkilerin içine karışabiliyor.
Karışabiliyor başka bitkilerle,
evet.
Anladım.
Hani bu istenmeden karışabiliyor. İsteyerek de katıştırmalar var. O ayrı, hani daha işte fiyatı uygun olan bir takım bitkiler, yağlar katıştırılarak daha böyle ekonomik olup daha yüksek fiyatta satılabiliyor. Bu kısmı, katıştırma kısmı biraz daha kötü niyetli yapılan.
Belki de zehirli bir bitki, o faydası olacak bitkiyle karıştırılıyor. Fayda yerine zarar görüyoruz, değil mi?
Kesinlikle, kesinlikle. Ve bunun çok örnekleri var. Hem dünyada hem aslında bizim ülkemizde.
Evet. Çok dikkatli olmak gerekiyor. Şu koronavirüsle mücadele ettiğimiz dönemde kekik yağının ünü çok arttı. Siz de duymuşsunuzdur. Evet. Kekik yağını nasıl kullanmamız gerekiyor? İçenler var.
Evet.
İçiyorlar evet. Ama Ümit Aktaş Hoca da bunu söyledi. Çok zararlı. Hatta reflüsü, gastriti, ülseri olanlar için çok kötü. Acile evet. Gidebilirler, hastanelik olabilirler. Bunu nasıl kullanmak gerekiyor? Bu aromaterapi konusuna giriyor değil mi aslında? Koklama.
Şimdi şöyle, uçucu yağlar çoğunlukla aromaterapide kullanılırlar. Hı hı. Ama bazen ağız yoluyla da kullanımları söz konusu olabilir. Kekik yağı çok kontrolsüz bir şekilde birçok ülkede aslında kullanıldı. Sadece bizim ülkemizde değil, suistimali çok yapıldı. İşte Amerika'da, Avrupa'da bu Covid döneminde herkes ilk başta hastalığın ne olduğunu bilmeden buna kontrolsüz bir şekilde sarıldı. Ama şunu unutmamak lazım. Şimdi bitkiyi doğrudan kullanırken de veya burada kekik yağı, kekik bitkisinin uçucu yağıdır. Burada kullanılan uçucu yağ. Ve içinde karvakrol bulunur. Hı hı. Karvakrolün toksik sınırları vardır. Belirli bir hacimden daha fazlası öldürücü bile olabilir. O yüzden o kullanılan yağın içinde ne kadar karvakrol olduğunun mutlaka ve mutlaka biliniyor olması lazım.
Evet.
O yüzden aslında yağmurdan kaçarken doluya yakalanmak diye bir terim var ya.
Evet.
Birazcik.
Sayın Yalçın, bir de bu kekiğin yüzlerce çeşidi var diye biliyorum. Hangi kekik evet. etkili değil mi?
Evet, evet. Birçok çeşidi var ve aslında bizim ülkemizde kekik olarak bilinen tür değil, farklı cins bitkiler bile var. O yüzden hangisinin toplandığı, hangi mevsimde toplandı, acaba neresinden, hangi yöntemle elde edildi? Bunlar çok önemli. Bunları unutmamak lazım.
Sevgili dinleyicilerimiz, Sağlıcakla köşemizde sağlıklı yaşamı konuşuyoruz, bitkileri ele alıyoruz. Aman ha, sağlıklı yaşayalım diye bitkileri böyle bilinçsizce kullanıp sağlığımızdan olmayalım. Bunlara dikkat edelim lütfen.
Evet, kesinlikle.
Buradan da böyle bir mesaj ulaştırmış olalım. Evet kıymetli hocam, bitkilere dair sizinle daha çok şey konuşacağız program boyunca.
Evet.
Ömür Demirezer hocamız da bu programda bizlerle birlikte olacak. İnşallah sizlerden istifade etmeye çalışacağız. Son olarak neler eklemek istersiniz? Bu arada üniversitelerde açılacak, siz eczacılık fakültesindesiniz. Öğrenciler de okulları özledi, dersleri özlediler. Neler söylersiniz?
Birincisi biz de gerçekten yüz yüze eğitim için bir taraftan sabırsızlanıyoruz. Çünkü online eğitim sadece öğrenciler açısından değil, bizim açımızdan da zor bir eğitimdi, zor bir dönemdi. Ben öğrencilerimi görmek istiyorum karşımda.
İnşallah.
Umarım sağlıkla atlatırız diyorum. Tabii ki işte aşılanmalar, PCR testleri, yine bizi zorlu bir dönem bekliyor. Umuyorum ki sağlıklı atlatacağız bu dönemi.
İnşallah.
Elimizden geldiği kadar kendimizi koruyacağız.
İnşallah.
Hem beslenmemize, hem egzersizlerimize, aşılarımıza, tıp otoriteleri tarafından yapılan bütün uyarılara dikkat edeceğiz. Ve sağlıkla, sağlıcakla bu dönemi bitireceğiz diye umuyorum.
İnşallah huzurlu günlere kavuşacağız. Sayın Yalçın İnşallah. Çok teşekkür ediyorum. Sağlıcakla köşemizde bizlerle birlikteydiniz ve çok kıymetli bilgiler verdiniz. İnşallah haftaya başka bir konuyla devam edeceğiz.
İnşallah diyorum. Görüşmek üzere.
Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Sevgili dinleyicilerimiz, Sağlıcakla köşemizde Hacettepe Üniversitesi Farmakognozi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Başkanı Profesör Doktor Funda Yalçın Hoca bizlerle birlikteydi. Güne Bakan devam ediyor.
Şimdi sen varsın, yaşamak güzel. Her yer aydınlık, mutluyum ben. Şimdi sen varsın, coşuyor içim. Bilmeli dünya, mutluyum ben. Sen Tanrı. Seni görünce şimdi sen varsın, yaşamak güzel. Her yer aydınlık, mutluyum ben. Şimdi sen varsın, coşuyor için. Bilmeli dünya, mutluyum ben. Seni görünce
Çalışanların Dünyası.
Sevgili dinleyicilerimiz, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak canlı yayınında Güne Bakan programındasınız. Güne Bakan Çalışanların Dünyası köşemizde devam ediyor. Çalışma hayatına dair konuları, karşılaşılan sorunları ve bu sorunların çözüm yollarını konuşuyoruz. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim görevlisi Tarkan Zengin bizlerle. Tarkan Bey, hoş geldiniz Güne Bakan'a.
Hoş bulduk Mustafa Bey, iyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ediyorum. Bu hafta çalışanlar için getirilen PCR testi meselesini konuşacağız sizlerle. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından bir genelge yayınlandı. Bu genelgeyle işçilere PCR testi zorunluluğu getirildi malumunuz. Bu genelgede neler var? Ayrıntıları sizden dinleyelim.
Mustafa Bey, son bir haftadır özellikle çalışma hayatında gündeme damgasını vuran mesele işçiler için getirilen PCR testinin zorunluluğu konusu çok konuşuldu. Evet. Biliyorsunuz eğitim öğretim başladığı dönemden itibaren öğretmenlere getirilen test 6 Eylül'den itibaren de bütün meslek kollarında çalışan işçiler için getirildi. Burada yaklaşık 14 milyon kayıtlı işçiden bahsediyoruz. Bunların tamamını ilgilendiriyor ve aşı zorunlu olmadığı için aşı olmamış ya da aşılarını tam tamamlamamış olan işçiler için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 81 ile bir genelge gönderdi. Bu genelgede iş yerlerinde COVID-19 tedbirleri başlığını içeriyordu. Buna göre iş yerinde karşılaşılacak sağlık ve güvenlik risklerine karşı hem koruyucu hem de önleyici tedbirleri hatırlatmak ve anlatmak gerektiği söyleniyor. Ya bu genelge sadece PCR testlerini içermiyor. Öncelikle çalışanları, çünkü COVID-19 aşısı Mustafa Bey, iş sağlığı güvenliğiyle ilgili de bir mesele. Yani evet, sadece sağlık açısından değil, iş yerinin iş sağlığı ve güvenliğini ilgilendiriyor. Dolayısıyla öncelikle çalışanların, işçilerin bilgilendirilmesi gerektiği ifade ediliyor. Bilgilendirme sonrasında da aşı olmayan işçilere şayet COVID-19 tanısı konduğu durumda da bunun iş ve sosyal güvenlik mevzuatı açısından durumunun anlatılması isteniyor. Ve son olarak da aşı olmamış işçilerin haftada bir kez PCR testi yaptırmaları iş yeri ve işveren tarafından istenebilecek diyor. Orada da iş yeri kendine göre kurallarını belirleyecek ve aslında ilk başladığında, yani bir haftadır ya da diyelim ki 8-9 gündür tartışılan bir mesele bu. Burada bir kaos olacağına dair şeyler iddia edilmişti. Yani şunu gördük ki iş yerlerimiz, çalışanlarımız bu anlamda kurallara uyarak, çoğunluğu zaten aşılarını tamamlamış ve tamamlamamış olmayan az bir kısmı da yine testlerini yaparak iş yerlerine devam ediyorlar. Çünkü bu meselenin, özellikle aşı olup olmama meselesi, bir iş yerinde çalışıyorsanız sadece sizi ilgilendiren bir mesele olmaktan çıkıyor. O iş yerinde birlikte çalıştığınız iş arkadaşlarınızın veya bu iş yeri bir market olduğunu düşünün, kasap olduğunu düşünün, işte bir AVM olduğunu düşünün. Oraya gelip hizmet alan vatandaşlar açısından da bir sorun. Bunun için zaten getirilen bir genelgeydi. Ama biz genel olarak işçilerin, çalışanların bu konuda da duyarlı olduklarını ve son dönemde bu duyarlılıklarının biraz daha arttığını görebiliyoruz.
Evet. Tabii kimlerin virüs taşıyıp taşımadığını bilemeyiz. O yüzden PCR bu şekilde zorunlu hale getirildi.
Doğru. Zaten biliyorsunuz PCR testinin getirilme nedeni de aşı olmamışların risklere karşı önlemek. Bakın, işverenlerin temel görevlerinden bir tanesi sağlıklı ve güvenli bir iş ortamı hazırlamak. Yine çalışanlarını da her türlü iş sağlığı güvenliği riskine karşı korumaktır. Bu 6331 sayılı İş Sağlığı Güvenliği Kanunu'nda işverenlere verilen, getirilen en önemli yükümlülüklerden birisidir. Dolayısıyla işverenler de bu yükümlülük gereği hem iş yerlerini sağlıklı ve güvenli bir ortama dönüştürmek, hem de çalışanlarının sağlık ve güvenliklerini korumak amacıyla bu bahsettiğimiz testleri ya da bilgilendirmeleri zaten yasal bir yükümlülük olarak yapmak zorunda. O nedenle buradan bunu bir hani tartışma meselesi yapmak yerine bir sağlık meselesi olarak görmek bence gerekiyor. Aynı zamanda bakın, bizde ilk vakanın görüldüğü 11 Mart 2020 tarihinden itibaren Mustafa Bey, gerçekten çalışanlar, sağlık çalışanları, işte sosyal hizmet çalışanları, kamu hizmeti verenler, belediyeler, öğretmenler, yani kamudaki neredeyse herkes, işte medya görevlileri, yani el ele vererek can siperhane bir şekilde COVID-19'la mücadele ettiler. Bu mücadeleleri, yani emekçilerin vermiş olduğu, alın terini döktüğü bir anlamda vatandaşlarımızı hem virüsten korumak hem de virüsün etkilerinin olumsuz sonuçlarını ortadan kaldırmak için insanlarımızın, emekçilerin verdiği emeğe de işçilerin de memurların da destek olması gerekiyor.
Tabii.
Bu destek de zaten belli. Aşılarımızı tamamlayacağız. Bu konuda tedbirlerimizi alacağız. İnşallah kısa zamanda da bu virüsün bütün etkilerinden millet olarak da, ülke olarak da inşallah çıkacağız.
İnşallah. Tarkan Bey, şimdi sonbahardayız. Kış kapıda. Dolayısıyla kışın gribal enfeksiyonlar da çok yaygınlaşıyor ve Allah korusun bu COVID-19'da karıştırılma oranları da çok yüksek olacak gibi. Yani kim koronavirüs, kim normal gribal enfeksiyon geçiriyor, bunun ayrımını yapmak çok zor olacak ve bu konuda hastanelerin yükü de artacak. İşte devletimiz bunların da önüne geçebilmek için tüm imkanlarıyla aşılama çalışmalarını son hızıyla yürütmeye gayret ediyor. Aşılamaya teşvik ediliyor insanlar. Bunun yanında da aşı olmak istemeyenlere PCR testi zorunluluğu getirildi. İşte bakanlık bu konuda genelge yayınladı. Yayınlaması gerekiyordu çünkü toplum sağlığı, kamu sağlığı çok önemli. İş yerlerinde kimler koronavirüs, kimler değil, bulaş söz konusu, herkese bulaştırabilirler. Bu konuda ciddi önlemlerin alınması gerekiyordu. Fakat bir tarafta aşı yaptırmak istemeyenler ve PCR yaptırmak istemeyenler var. İşçiler açısından PCR testi yaptırılmasının yasal bir dayanağı var mı?
Burada önemli bir noktayı hatırlattınız Mustafa Bey. Bu genelgede özellikle bu test uygulamasının nedeni çok güzel cümlelerle ifade ediliyor. Yani biraz önce bahsettiğimiz Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 81 ile gönderdiği genelgede şöyle bir cümle var. Diyor ki COVID-19 aşısı tamamlanmamış çalışanların varlığı, yani işte tek doz vurdurmuşsa, henüz tam aşılanma aşı yapılmamışsa, bunların iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanmasını güçlendirmekte, diğer çalışanların mevcut sağlık ve güvenlik şartlarını kötüleştirerek çalışma barışını bozmaktadır. Yani işte bu biraz önce sizin sorduğunuz sorunun cevabı da aslında Mustafa Bey burada saklı. Yani bir yasal dayanağı var mı? Evet var. İş sağlığı güvenliğini korumak, mevcut sağlık ve güvenlik şartlarını korumak, yine çalışma barışını sağlamak aslında işverenin görevidir. Bu nedenle COVID-19 aşısı tamamlanmamış olanların, dolayısıyla bu her biraz önce saydığımız her üç meselede de iş yerlerinde soruna neden olmaktadır. Dolayısıyla bunun bir yasal dayanağı var. Yine bir başka yasal dayanağı da 6331 sayılı yasada işverenlerin her türlü tedbiri alması öngörülüyor. Yani 6331 sayılı İş Sağlığı Güvenliği Kanunu'nun temel yükümlülüklerinden bir tanesi de şu. Kanun diyor ki işveren çalışanların sağlığını ve güvenliğini korumak için her türlü önlemi alır. Evet. Yani buradaki her türlü önlemin içerisinde, yani aşısı tamamlanmamış olanların da bugün bu sorun olduğu için onlarla ilgili bir takım önlemler de alabilir. Ki Mustafa Bey, mesela 50 ve üzeri çalışanı olan iş yerlerinde iş sağlığı güvenliği kurulu diye bir kurul olma zorunluluğu var. Evet. Bu kurul belli dönemlerde işte ayda bir defa toplantı yapıyor ve bu kurulda alınan kararlara çalışanlar uymak zorunda. Dolayısıyla buradan ve burada çalışan temsilcileri de yer alıyor. O nedenle yasal bir dayanağı var. Çünkü en başta iş sağlığı güvenliği tedbirlerini almak. Dolayısıyla bunu hani bir özgürlük meselesi, zaten aşı olma yasağı yok. Baştan beri bunu konuşuyoruz. Dolayısıyla olmamış olanların da, yani virüslü olmadıklarını, çünkü virüs bulaşma riski olan bir şey ve bulaşarak virüs yayılıyor. Dolayısıyla hem çalışılan iş yerlerinden hizmet alanlar için hem de diğer iş arkadaşları için bir risk oluşturduğu için bunun yasal dayanağı bulunuyor. Ama bu tartışmayı ben Mustafa Bey, bu iş sağlığı güvenliği meselesinde de görüyoruz. Meseleye sadece yasal bir zorunluluk, bir emir talimat olarak bakmak yerine, kendi hayatımızı koruyacak, iş arkadaşlarımızın hayatını koruyacak bir önlem olarak bakmak gerekiyor. Ben aşı, PCR testine de aynı gözle bakılması gerektiğini düşünüyorum. Yani bunu bir yasal zorunluluk mu, işte yasak var mı yok mu yerine, yani yine tekrar edelim, aşı olup olmamak sadece bizi ilgilendiren bir şey değil, bir iş yerinde çalışıyorsak eğer. Dolayısıyla bizimle ilgili başkalarının hayatını da ilgilendirdiği için ve genel sağlığı ilgilendirdiği için bu gözle bakmanın ben daha anlamlı olacağını düşünüyorum.
Evet. Tarkan Bey, koronavirüsle mücadelede maalesef psikolojilerimiz de bozulmaya başladı. İşte evlerimize kapandık, esnaflarımız dükkanlarını kapattı, okullar tatil edildi, öğrenciler uzun zaman eğitimden mahrum kaldılar. Şimdi hala bunu konuşuyoruz. Önümüzdeki aylarda eğer koronavirüs yaygınlaşırsa, Allah korusun, tekrar okulların kapanması gündeme gelebilir mi? İstemiyoruz. Milli Eğitim Bakanımız da okulları kapatmak istemiyoruz, kapatmayacağız diyor. Temennimiz bu yönde, inşallah en kısa zamanda aşılamayla, toplumsal bağışıklıkla, dikkatle, hijyenle, temizlikle, mesafeyle, bunlara dikkat ederek bu virüsün üstesinden geliriz ve kurtuluşa ereriz. Çünkü artık bunaldık toplum olarak. Huzura, refaha, evet, mutluluğa kavuşmak istiyoruz. Geleceğe, aydınlık geleceğe güzel bakmak istiyoruz. Bu yüzden önemli. Bir de şunu sormak istiyorum. Covid-19 iş yerleri ve çalışanların iş sağlıkları ve güvenlikleri açısından nasıl değerlendirilmeli? Neler söylersiniz?
Burada tabii şöyle oluyor Mustafa Bey. Özellikle son bir haftadaki tartışmalarda işte bu iş sağlığı güvenliği konusuyla doğrudan ilgili olduğunu söylemiştik. Şimdi iş yerlerinde biliyorsunuz iş yeri hekimleri var. Her iş yerinde olmasa da yani bazı iş yerlerinde çalışan sayısına göre tam süreli iş yeri hekimleri var. Bazılarında kısmi çalışan hekimler var. İş güvenliği uzmanları var biliyorsunuz iş yerlerinde. Yine çalışan sayısına göre belli hizmet verme zorunluluğu olan ve bunların da işte doğrudan son işte 2 yıla yakın bir süredir en önemli mücadele ettiği alanlar COVID-19 salgını. Yani iş yerlerinde özellikle çalışanların sağlığını koruyucu önlemler bakımından işte hijyenden tutun da bilgilendirici toplantılar yapmaya, eğitimlere kadar bir dizi faaliyet yürütülüyor. Burada tabii çalışanların da zihinlerinde belli sorular var. İşte bu testini yapmak zorunlu ancak bunun maliyeti nereden karşılanacak? Biliyorsunuz bu PCR testlerini devlet hastanelerinde yaptığımız takdirde herhangi bir ücret alınmıyor.
Evet, ücretsiz.
Ama işverenler diyelim ki çalışanlarına bunu özel hastanelerde de yaptırmak isteyebilir. Yani şöyle düşün Mustafa Bey. Yani bir işçi işte izin alacak, işte bir hastaneye gidecek. O gün diyelim ki tüm gün hastanede olacağına özel bir hastane varsa örneğin yakınında o iş yerinin işveren orayla anlaşıp testini yaptırabilir. Yine iş sağlığı güvenliği kanununa dönelim. İşte bu anlamda da önemli. İş sağlığı güvenliği kanununda çalışanlar için alınacak önlemlerin hiçbir maliyetinin işçiye yansıtılmayacağı söyleniyor. Yani kişisel koruyucu donanımlardan tutun da çalışanı koruyacak bütün önlemlerin maliyetini işveren karşılamak zorundadır. Dolayısıyla PCR testlerinin de iş sağlığı güvenliğiyle ilgili bir boyutu olduğu için de zaten devlet hastanesinde yaptırınca ücret alınmıyor ama özel bir hastanede yapıldığı takdirde burada işverenin bunu karşılaması gerekiyor. Yine test yapılma sürecinde geçen sürelerin çalışma süresinden sayılması gerekiyor. Burada çok önemli bir nokta olduğunu düşünüyorum ben. Özellikle işte biraz önce bahsettik ya bunu bir yasal emir, talimat, zorunluluk diye bakmak yerine kendi hayatımızı başta korumak, başkalarının sağlığını korumak gözüyle bakmamız için de bu iş yerlerindeki biraz önce bahsettiğimiz iş yeri hekimlerine, iş güvenliği uzmanlarına, varsa o iş yerinde sendika temsilcilerine de önemli görevler düşüyor. Bu anlamda bakın geçtiğimiz günlerde Türk İş Konfederasyonu bir açıklama yaptı. Yine başka işte Hak İş Konfederasyonu yaptı. Bu anlamda çalışanların aşı olmaları yönünde çağrılar da yapılıyor. Ben bu iş güvenliği uzmanlarının, iş yeri hekimlerinin, sendika temsilcilerinin de bu anlamda hem işçileri aydınlatmak hem de bilgilendirmek yoluyla hem aşı olma sayısının artırılacağını hem de bu meseleyle ilgili yaşanan lokal sorunların da çözülebileceğini düşünüyorum. O anlamda yani meseleyi iş sağlığı güvenliğiyle ilgili yönü de bu anlamda oldukça fazla.
Önemli bir mesele. Kamuda ve özel sektörde binlerce personel iç içe çalışıyor. Dolayısıyla bu virüs çok kısa zamanda yayılıyor, bir başkasına geçebiliyor. Hem özel sektörde hem de kamuda işlerin aksamaması için aşılamanın, PCR testlerinin, bu önlemlerin alınması hayati bir önem arz ediyor. Tarkan Bey, 2 gün önce işçiler Sayın Cumhurbaşkanımızı külliyede ziyaret ettiler. Ziyaretin amacı neydi? Bu ziyaret hakkında değerlendirmenizi almak isterim.
Bu biliyorsunuz yakın zamanda hem kamu işçileri toplu sözleşme yapmıştı hem de memur sendikaları toplu sözleşmeyi mutabakatla sonuçlandırmışlardı. Bu Sayın Cumhurbaşkanımızı 1000'e yakın işçi külliyede ziyaret ederek özellikle bu 700 bin işçiyi kapsayan kamu toplu sözleşmelerinde işçilere verilen haklarla ilgili bir teşekkür mahiyetindeki bir ziyaretti.
Evet.
Yani işçiler toplu sözleşme masasında çalışanların taleplerinin önemli bir bölümünün karşılanmasından dolayı Türk İş öncülüğünde Türk İş üyesi yaklaşık bütün işçileri temsilen 1000 işçi külliyede Sayın Cumhurbaşkanımıza bir teşekkür ziyareti yapıp ve belli hediyeler verdiler. Hem Konfederasyon Başkanı Türk İş'in oradaydı Ergün Atalay, hem Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Vedat Bilgin oradaydı. Bu da yani toplumda aslında o toplu sözleşme sürecinde çalışanlara yönelik gösterilen olumlu tutuma, beklentilerinin karşılanmasına yönelik bir teşekkür ziyaretiydi. O nedenle ben önemli görüyorum. Çünkü Türkiye'de bu tür toplu sözleşmeler Mustafa Bey, özellikle emek hareketi, işçiler, memurlar sanki hep bir çatışma görüntüleri üzerinden hatırlanırdı. Bakın daha işte yakın son bir ay içerisinde 700 bin kamu işçisi, 3,5 milyon aktif çalışan, 2,1 milyon da emekli memur, toplam 5,6 milyon memur. Bir de tabii maaşları memur katsayılarına göre belirlenen 1,5 milyon kişi de var. Toplamda 7 milyonluk bir kesim. Bütün bunların toplu sözleşmeleri masada uzlaşmayla sonuçlandı. Ve bu Türkiye'nin sosyal barışına da gerçekten önemli katkı sağladı. Bu anlamda işçiler de Sayın Cumhurbaşkanımıza bu anlamda külliyeye giderek teşekkür ziyaretinde bulundular.
Evet. Peki Tarkan Bey, çok teşekkür ediyorum. Süremizin sonuna geldik. Verdiğiniz bu önemli bilgilerden dolayı sizlere çok teşekkür ediyorum. Sizlerle bu hafta çalışanlar için getirilen PCR testi meselesini konuştuk.
Ben teşekkür ediyorum Mustafa Bey. İyi yayınlar diliyorum.
Çok sağolunuz. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Sevgili dinleyicilerimiz, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim görevlisi Tarkan Zengin bizlerle birlikteydi. Çalışanlar için getirilen PCR testini konuştuk. Efendim, bugün de Güne Bakan'ın sonuna geldik. Mikrofonda ben Mustafa Çamlıca, Şule Özçakır ve Nilgün Yıldırım'la hazırladık programı sizler için. Yarın yine aynı saatte Güne Bakan'da görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın, esen kalın.
Güne Bakan.